Tabii go live düğmesine basmadığım
Basmıyor.
için
Tek
oluyor.
başına konuşuyorsun hele.
Pekala.
Baştan.
Tekrar baştan alıyoruz. Sorry. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bu sefer senkronizasyonu tutturdum zannediyordum böyle ilk baştan hemen tık diye konuşmaya başlıyorum diye. Gene bir düğmeye basmayı unuttum. Unuttuğum için saçmalamışız. Neyse. Bütün gün sabahtan beri masa başındaydım ve böyle deli pöstekisi ayıklar gibi benim çok sevdiğim işlerden birine dalmıştım. İki aydır bu işin üzerindeyim. Bir çeviri yapıyorum. Bu yaşta hala insan çeviri yapar mı? Yapıyor. Ama öyle sıradan bir çeviri değildi. Bir çeviri eser. Çok çok kapsamlı bir eser. Böyle ansiklopedimsi bir eser. Fakat her maddesine, her paragrafına hemen hemen benim de bir açıklayıcı not, yorum vesaire yazmam gerekiyor. Dolayısıyla çıkan iş ki tahmin ediyorum 1200 sayfalık bir kitap olacak. Üçte ikisi çeviri, üçte biri benim açıklama notlarım. Çok şey öğreniyorum. Yani o kadar dipsiz bir kuyu ki bilgi dünyası. Bu yine Türkiye'nin eski coğrafyası, eski tarihi coğrafyası ile ilgili bir çalışma. Her cümleyi bir şekilde kaynağa inip kontrol etmem gerekiyor. Mesela demin 1831 senesinde şeyden Erzurum, Ağrı, Kars o taraflardan İran'a geçmiş olan bir Amerikalı misyonerin gezi notlarının ilgili kısmını okuyordum öyle şey. Belli bir konuyu araştırmak için şey giriyorsun. Metne giriyorsun. Çok eğlenceli bir kitap. Yani bir şey, bir seyahatname şeklinde yazmış. Eli Smith isimli bir Amerikalı protestan vaizlik yapmak üzere bölgeye gelmiş ama çok komik hikayeler. Eleşkirt'in Molla Süleyman köyünde Ermeni papazının evinde geçirdikleri geceyi anlatıyor. Çok iyi misafirperverlik görmüşler. Yer altında ahırı varmış, ahırda yatırmış misafirlerini. Ahırda 60 tane inekle birlikte nefes almak mümkün değil diyor. Bir tane el büyüklüğünde bir delikten sadece hava giriyor. Oradan da içeriye buz gibi soğuk hava giriyor ve şey gibi yağmur gibi üstümüze rutubet yağıyor diyor. Burnumuzu yani odanın içine çekilsek havasızlıktan öleceğiz. Burnumuzu deliğe dayadığımızda üstümüze yağmur yağıyor. Öyle bir gece geçirdik diyor. Neyse. Ev sahibi Katolik Ermeni papazı. Fakat Kürtçeden başka dil bilmiyor. Tercüman vasıtasıyla anlaşmışlar. Mesela buradan şöyle bir detay yakalıyorsun. Bütün o yöre yani Ağrı Eleşkirt yöresinin Ermeni halkı 1829 tarihinde kitlesel olarak Rusya'ya göçmüştü. Yani bu şeyde bu olaydan 2 sene sonra yazmış şeyini gezi notlarını oradan geçerken. Bütün köyler terk edilmiş, çoğu bomboş, harabe durumda, ıssız, güvenlik yok, ortada haydutlar kol geziyor filan falan. Fakat şöyle bir detay yakalıyorsun. Bu köyün halkı kalmış. Neden kalmış? Çünkü orası Katolik Ermeniymiş. Katolik oldukları için Rusya'ya gitmemişler. Hatta ve hatta Papaz Efendi orada bir takım şey normal Ermenilerden de yani Gregorian Ermenilerden de kalanlar varmış. Onları hükümete şikayet etmiş. Ya Katolik olsunlar ya siktirip gitsinler diye. Mesela böyle bir detay. Kimin aklına gelir ki? Onlarla uğraştım. Şeyi mesela Halidi Nakşibendi silsilesinin bölgedeki egemenliği konusunda yıllardır epeyce bir bilgim var yani bir sürü detaylı şeyler biliyorum. Yani Hizan'da şeylerin, Hizan şeyhlerinin makamı olan Gayda'daki mülkü de ziyaret etmiştim vaktiyle. Şeye de gittim, Nehri'ye de gittim. Söyle adına Şemdinli'de. Yani büsbütün cahil olduğum bir konu değil ama gerekli olduğu zaman oturup araştırıyorsun. Yani daha sistemli olarak kafana oturtmaya çalışıyorsun. Biliyor musunuz bu konuyu? Bilmiyorsunuz. Oysa ki Kürt tarihinde hatta Doğu Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir epizot. Çok önemli bir dönem. 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında Halid-i Bağdadi isimli bir aziz kişi çıktı Bağdat'ta. Nakşibendiliği daha önce Hindistan dışında pek duyulmamış bir tarikat olan Nakşibendiliği bu taraflara getirdi ve bir dizi halife eğitti. Bunlar halifeleri ve onların halifeleri Türkiye'nin birçok yerlerinde özellikle Doğu illerinde çok kutsal sayılan, çok büyük, çok Allah dostu sayılan insanlardır. Ve kendi bölgelerinde 19. yüzyılda beylik yahut yani dükalık gibi bölgesel hakimiyetler kurdular. İlk kuşaktan en önemlileri bir Şemdinli'ye hakim olan Seyit Taha'dır. Seyit Taha Şemdinli'nin Nehri köyüne yerleşti. Orada bir dergah kurdu ve oradan hareketle tüm Hakkari yöresine ve Kuzey Irak yöresine hakim oldu. Hatta onun oğlu Seyit Ubeydullah İran'a savaş açtı bayağı. Ve üç kuşak, dört kuşak boyunca 20. yüzyıl başına kadar bir beylik olarak yönettiler. Diğer onun yaşıtı olan Şeyh Ali Sebti Palu'da bir egemenlik kurdu. Palu'da bir cemaat kurdu ve oradan hareketle kendi bölgesinde, Palu bölgesinde bir sülale, bir babadan oğula veya amcadan yeğene geçen bir silsile oluşturdu. Ki torunu, Şeyh Sebti'nin torunu Şeyh Said'dir. 1925 isyanının yöneticisi. Seyit Taha'nın halifesi olan Şeyh Sıbgatullah Arvasi Hizan'a hakim oldu ve Hizan da yine gerçekten bugüne dek aslına bakarsanız süren bir egemenlik alanı oluşturdu. Hatta en azından 1980'lere 90'lara dek Hizan'ın kayıtsız şartsız hakimi olan bir sülaleydi. Onun halifesi olan Şeyh Abdurrahman Norşin'de, yani şimdiki adıyla Güroymak'ta bir silsile oluşturdu. Yani bayağı bir feodal egemenlik döneminden söz ediyoruz. Ayrıntıya girdiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Bu kişilerin muazzam bir şekilde etki kazanmalarının, yörede hakim olmalarının temelinde Ermeni Kilisesi'ne karşı verdikleri savaş var. Yani Ermeni Kilisesi'nin bölgedeki, Hizan'daki, Bahçesaray'daki, Palu yöresindeki etkinliğini kırmak yönünde bir büyük mücadele vermişler. Öyle anlaşılıyor ki bölgedeki fakir ve topraksız Ermenilerin pek çoğu bu şeyhlerin peşine düşmüş, onların etkisi altına girmiş ve onların militanı haline gelmişler. Ve var olan Ermeni toplumsal yapılarına karşı bir mücadelenin içine girmişler. Palu'ya bakıyorsun, Palu şeye kadar, 1840'lara kadar filan, Yarı yarıya Ermeni ve Türk nüfusu olan bir yer ve Kürt beyleri de var filan. Orada şey zuhur ediyor, Ali Septi şey zuhur ediyor. Palu'nun kuzey tarafında kısa zamanda çok büyüyen bir, onun egemen olduğu bir mahalle oluşuyor ki daha çok bunlar Bingöl'den göçen Zaza nüfustan oluşuyor. Kasabanın Ermeni halkı 1850'lerde 60'larda burası artık yaşanmaz hale geldi deyip topluca göçüyorlar. Daha çok Adana'ya, Mersin'e falan göçüyorlar. Orada daha medeni yaşam imkanları olduğu için. Hizan'da buna benzer bir süreç yaşıyorsunuz. Bunun sosyolojik temeli, yani tam olarak ne oluyor? Neden var olan Ermeni sosyal düzeni parçalanıyor ve onun yerine Kürt şeyhlerinin önderliğinde yeni bir siyasi denge oluşuyor ki bu bir süre sonra korkunç katliamlara ve kan dökme hadiselerine yol açacak. Bunlar üzerinde çok az durulmuş konular. Bunlar anlaşılmayan konular. Detaya girdiğin zaman çok şey öğreniyorsun. Yani bir keşif yolculuğu gibi bir şey. Neyse, daha fazla bilgi vermeyeyim. Günün birinde kitap çıkarsa ki tahmin ediyorum Mayıs'a kadar adam ederiz işi. Yine böyle tuğla gibi kalın bir kitap geliyor. Türkiye, şunu söyleyeyim. Coğrafya dediğiniz şey aslında bir anlatı paketinden ibarettir. Yani bir yerin coğrafyasını algıladığınız zaman doğal bir şey algıladığınızı zannedersiniz. Aslında bir dizi tarih anlatısı, bir dizi mitoloji, bir dizi isim, adlandırma hadisesiyle kavrarsınız coğrafyayı. Bu üzerinde çalıştığım şey, Türkiye'nin coğrafyasını, bildiğini zannettiğin coğrafyasını alıyor, başka bir şekilde anlatıyor. Ve şoke edici şekilde farklı. Yani aynı şeyleri görmemeye başlıyorsun, başka şeyler görmeye başlıyorsun. Aynı coğrafyada, aynı köyler, aynı kasabalar. Bu da bana teorik açıdan da ilginç bir çalışma gibi geliyor. Yani nasıl insanın mekan algısı varsaydığı anlatılarla şekillenir konusunda derslerle dolu bana çok şey öğreten bir paket diyelim. Başka bir de şeyden söz edeceğim. Bu bir Alaaddin Bey adlı bir zat-ı muhterem. Alaaddin'in soyadı neydi? Hatırlayamayacağım tabii. Hatırlamaya da değmez diye düşünüyorum. Kalktı şey dedi. Hrant Dink Ermeniydi. Onu öldürün. Bizi niye öldürüyorsunuz gibisinden. Söylenmemesi gereken, sessiz geçilmesi gereken diyaloğu herhalde farkına varmadan, herhalde boş bulunup canlı yayında patlattı. Tabii bizim bütün arkadaşlar çok coştular burada yani Türkler böyledir, faşist bunların hepsinin kafasının arkasında bu zihniyet var diye. Biraz düşündüm. Çağdaş milliyetçiliğin standart söylemi adamın söylediği şey. Şimdi Türkiye kadar insanların cahil ve edepsiz olmadığı yerlerde sessiz geçiyorlar. Biraz daha yontulmuş olduklarında. Türkiye'de küldür paldır söyleyebiliyor böyle bir şeyi. Ama düşünürsen Yunanistan'ın sağ milli söylemi bundan hiç de farklı değildir. Yani temelde şu varsayım vardır. biz kavim olarak bu ülkenin doğal sahibiyiz. Bizden olmayan, bizimle kendini özdeşleştirmeyen, dini, dili filan farklı olanların yaşama hakkı yoktur. Onları insandan saymamıza imkan yoktur. Yani öldürülsün demeyelim ama yani öldürülse de çok üzülmeyiz. Yunanistan'da bu zihniyetten farklı bir yer değil. Ermenistan'da değil. Gürcistan hiç değil. Sırbistan hiç değil. Hırvatistan aman aman. Yani ırkçılığın zirve yaptığı ülkelerden biri. Ve tabii şu dönemde Ukrayna savaş halinde olduğu için çok özgürce ifade ediyorlar kendilerini. Yani normal olarak ancak Nazilere atfedebileceğin bir takım söylemleri ulu orta sabah öğlen akşam sürekli olarak tekrarlıyorlar. Ve ciddi olarak yani kastederek. Yani Rusların bebeklerini de öldürmek lazım, bir tanesini sağ bırakmamak lazım, doğal olan budur vesaire gibi bir söylemi. O yüzden Türkiye'deki faşist söylemin biraz daha naif olmak dışında çok da öyle farklı bir özelliğini görmüyorum. Çarpıcı olan bu muhterem zatın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olması, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygın bir üyesi olması ve bu kepaze lafları ettikten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu adamı ne yapacağız, bu adam olmaz, bu herifi siktir edelim buradan yönünde en ufak bir kıpırtının belirmemiş olması. Yani özür dilerim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hele hele müttefikleriyle beraber memleketin demokrasisi için bir umut olarak görenleri ben şahsen anlamakta çok büyük zorluk çekiyorum. Çünkü sürekli olarak şöyle açıklanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de oy almak için tabii ki taviz vermek zorunda. Kitlenin tercihlerine, kitlenin faşizmine, kitlenin dinciliğine, kitlenin götverenliğine teslim olmak zorunda. Değil mi? Demokrasi bunu gerektiriyor. Yani Ekrem İmamoğlu da Umre'ye gitmiş, bılıklarını göstermiş. Doğal bir şey. Demokrasi böyle bir şey. Yok kardeşim, öyle bir şey değil. Yani sen bir çizgisi olan, bir vizyonu olan, söyleyecek bir sözü olan bir politikacıysan bu şaklabanlıklara, bu soytarılıklara hiç gerek yoktur. Bir kişilik, bir ciddi bir liderliğin elinde bir parti bir ülkenin oyunun yarısından fazlasını alabilir. Ama yoksa, senin söyleyecek bir şeyin yoksa, sadece içinde bulunduğun kabın şeklini alan bir sıvıdan, bir cıvık bir sıvıdan ibaretsen, işte böyle rezaletlerle uğraşırsın sürekli olarak. Vaziyetler böyle. Nereden girelim? Biraz sorulara girelim. Bakalım ilginç bir şey var mı? Demokrasiye hala inanıyor musunuz? Diye sormuş bir arkadaş. Parlamento, siyasi partiler ve seçim şeklinde 1945'ten sonra tüm Batı dünyasında norm haline gelen kurumsal yapının miadını doldurduğunu düşünüyorum. Eğer demokrasiden kastınız buysa, demokrasiden kastınız işte yani bugünkü Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya benzeyen bir şey ise yok, bitti. Yani yok artık öyle bir şey. Yürümüyor. Demokrasi eğer tüm bireylerin hangi sınıfa mensup olursa olsun fakir veya zengin ayrımı olmaksızın bir onuru olduğuna ve bu onurun korunması gerektiğine, en cahil saydığın insanın dahi söyleyecek bir sözü olduğuna inanmak ise canı gönülden tüm varlığımla demokrasiden yanayım. Demokrasi kelimesinin burada artık kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok kirletilmiş bir kelimedir. Çok aşağılanmış bir kelimedir. Yanlış bir kelimedir. Oy çokluğuyla kararlar alınır, başka türlü alınmaz şeklindeki bir ideolojinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Kalabalıkların çok kolay manipüle edilebildiğini ve manipüle edilmiş kalabalıklar sahibi aracılığıyla yönetmenin doğru bir şey olduğunu sanmıyorum. Fakat bir ideal olarak, bir hedef olarak, makam ve mevkiinden bağımsız olarak, zenginlik ve fakirliğinden, eğitiminden veya cahilliğinden bağımsız olarak tüm insanların ortak ve temel bir onura sahip olduğunu ve her birinin de kamu diyaloğuna, kamu münazarasına katılacak bir sözü olduğunu, bir sözü olması anlamında demokrasinin değerli bir fikir olduğunu düşünüyorum. Yıllarca Şirince'de, daha sonra cezaevinde her sınıf ve kesimden insanlarla muhatap olma fırsatını buldum. Şirince'deyken bir yandan memleketin ve dünyanın sayılı kültürlü insanlarıyla, yönetici kadrolarıyla konuşurken, bir yandan da her Allah'ın günü, günümün bir iki saatini Selçuk Sanayi Çarşısı'nda marangozlarla, tamircilerle, demircilerle geçiriyordum. Her gün inşaattaki bizim 20-30 tane Kürt işçiyle sohbet etmeyi, 5 dakika bile olsa sohbet etmeyi önemsiyordum. Onlarla birlikte yemeğe oturmayı seviyordum. Şunu gördüm. Gerçekten zeka seviyesi açısından ve toplumsal olayları ve insan olaylarını algılama biçimi açısından bu farklı grupların hepsinin de son derece değerli, son derece ilginç, son derece dürüst fikirleri vardır. Bunu organize bir bütün şeklinde ifade etmek, tüm idari sonuçlarını idrak etmek konusunda şüphesiz eksikleri vardır. Fakat temel bir takım ahlaki verileri net olarak kavramak ve ifade etmek konusunda en kültürlüsüyle en cahili arasında çok fark var yoktur. Fark varsa eğer cahilden yanadır. Cahiller daha net konuşuyorlar çoğu konuda. Daha net algılayabiliyorlar bazı şeyleri. Özellikle Türkiye gibi eğitimin bir cahilleştirme operasyonundan ibaret olduğu bir ülkede, bir kültürde. O yüzden özellikle bugünün dünyasında benim diplomam var, dolayısıyla dağdaki çobandan üstündür benim fikirlerim varsayımı üzerine kurulu olan bakış açıları bana tiksindirici geliyor. İğrenç geliyor, aptalca geliyor. Bununla çelişen bir takım şeyler de söyleyebilirim ama yani birkaç noktayı net olarak koyalım diyeceğim. Bugünün kamu yönetimi alanında, devlet yönetimi alanında demokrasinin bir sahtekarlıktan ibaret olduğu kanısını taşıyorum. Bu fikri ufak ufak ta Yanlış Cumhuriyet'i yazdığım dönemlerden itibaren kafamda bu şekillenmeye başlamıştı da net olarak algılamam son 3-5 senedir. Devletleri devasalaşmış bürokrasiler yönetiyor. Birkaç ayrı alanda yani ülke yönetiminin en temel boyutlarından biri olan güvenlik yönetimi alanında askeriyenin, istihbarat örgütlerinin, polisin, siyasi makama hesap vermek gibi bir şeyi kalmadı artık. Öyle bir ihtimal kalmadı. Öyle bir ihtiyaç kalmadı. Tamamen kendi içine kapalı, kendi kurallarına ve tercihlerine göre hareket eden mekanizmalar. Kamu yönetiminin diğer çok önemli boyutu olan para yönetimi konusunda siyasi erkin hiçbir şeyi yok, etkisi yok artık. Yani finans yönetimi tamamen özerk bir alanda merkez bankaları vesaire ve uluslararası kuruluşlar tarafından yönlendirilen bir oyun. Dolayısıyla senin oy verip seçtiğin ya da seçtiğini zannettiğin siyasi kadroların, meclislerin filan oyun sahası, yani ülke yönetiminde, toplum yönetiminde atabilecekleri adımların çapı ne şu kadar. Yani kamu yönetimini oluşturan şey spektrum 100 parçaysa, siyasi iktidar bunlardan bir iki tanesini ancak yönlendirebiliyor. Bunun ötesinde bir yetkisi yok, bir gücü yok. Yani geçen gün de bundan söz ettim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, Türkiye onun bir küçük kopyasından ibarettir. Her sene şunu yapıyorlar. Yılın sonuna birkaç gün kala, Aralık ayı içinde 14 bin sayfalık bir şey getiriyor, bir torba yasa getiriyor masaya. Torba yasa inanılmaz derecede çok detay içeren, pek çok konuda oluşan ve işin uzmanı değilsen, işin içinde değilsen, bu 14 bin sayfadaki maddelerin neye yaradığına, kime hizmet ettiğine, ne sonuçları olacağına dair en ufak bir fikir yürütmene imkan yok. Bilmiyorsun çünkü. Meclisten de şey istiyorlar, bunu paket olarak onaylayın. Meclis de bunu paket olarak onaylıyor. Bitti. Yani parlamentonun fonksiyonu bundan ibaret. Yaptığın seçimde de zannediyorsun ki seçimde şey yapıyorsun, yani lider seçiyorsun, ya yani ülkeyi kimin yöneteceğini seçiyorsun. Hiç öyle değil. Ülkeleri kimin, yani siyasi kadronun başında cumhurbaşkanı, başbakan ya bakan olacak olan kişileri oy belirlemiyor hiçbir yerde, hiçbir ülkede. İttifaklar belirliyor. Yani siyasi partiler içinde ve siyasi partiler arasında seçimden önceki dönemde yapılan ve iç yüzü hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığım pazarlıklarla belirleniyor. Kimin hangi konuda görünürde söz sahibi olacağı. Gerçekten söz sahibi oldukları şey, tek bir şey var. Bir takım kamu ihaleleri Ahmet'e mi verilecek, Mehmet'e mi verilecek? Şu partinin adamlarına mı verilecek, bu partinin adamlarına mı verilecek? Bunun dışında hükümetlerin ciddi bir fonksiyonu kalmadı. Bürokrasiler yönetiyor ülkeyi. İstihbarat örgütleri yönetiyor. Bankalar yönetiyor. Uluslararası kuruluşlar yönetiyor. Hatta son 3 senede gördüğümüz gibi Sağlık Bakanlığı Teşkilatı ve onun üzerindeki Sağlık Bakanlığı Teşkilatı'na emir veren uluslararası, ya da uluslararası demeyelim, Amerikan kaynaklı bir takım kuruluşlar belirliyor bir ülkenin nasıl yönetileceğini. O yüzden demokrasiye hala inanıyor musunuz sorusu fake bir soru. Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği savunma sanayi başarısını FETÖ'nün ülkeden temizlenmesi ya da Kemalist anlayışın görüşünü saf dışı bırakıldığına bağlayabilir miyiz diye sormuş Harun. Ayrıntıları hakkında bilgim yok. Fakat açık olan şu, silah sanayi dünyada en yoğun olarak kontrol edilen sanayilerden biri, siyasi bürokratik kadrolar tarafından. Daha da adını net koymak gerekirse NATO tarafından kontrol edilen bir sektör. NATO'nun uygun gördüğü silahları onun uygun gördüğü şartlarda üretebilirsin, aksi takdirde üretemezsin. Ve Türkiye hiçbir tarihte NATO'nun güvenilir bir üyesi, ortağı olmadığı için Türkiye'nin olası yarın çıkabilecek bir savaşta, yarın değil de 10 sene, 20 sene, 40 sene sonra çıkacak bir savaşta ne yapacağı hiçbir zaman önceden net olarak bilinmediği için Türkiye'nin silah sanayini fazla geliştirmesine izin verilmemiştir. Eğer bu şartlar değiştiyse, ki değişti görünüyor bazı açılardan, NATO kontrolünün kısıtlanmasıyla, özellikle 2016'dan sonra azaltılmasıyla açıklanabilecek bir hadisedir. Diğer yandan Türkiye son yıllarda yani havasından yanına geçilmedi şey insansız hava araçları konusunda. Bir de baktık ki İranlılar daha da iyisini üretiyorlarmış meğerse. O sakallı mollalar var ya İran'da. Teknoloji konusunda hiç de öyle fena değillermiş. Amerika'ya hallaç şey attırıyorlarmış. Toz attırıyorlarmış meğerse. İlginç. Sevan Bey, size göre en medeni beş ülkeyi sayar mısınız sorusunu? Buna 100 sene önce bana sorsaydınız sorunun cevabı son derece belliydi, gayet netti. Hadi diyelim 110 sene önce. Yani Avrupa ülkeleri medeniyetin adeta tanımını oluşturmuşlardı 500 seneden beri. Sivilizasyon kavramını ortaya atmışlardı, daha önce olmayan bir kavram. Ve insanlar arası işbirliğinin hayatı güzelleştiren, zenginleştiren, insanın özgürlük alanlarını büyüten, geliştiren ve dünyaya kalıcı bir takım eserler, bir takım güzellikler kazandıran bir örgütlenme biçimi ise eğer medeniyet, 1900 yılında İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya dünyanın açık farkla en medeni ülkeleriydi. Bugün için bunu söyleyemiyoruz artık. Bu ülkelerde medeniyet kısıtlandı, daraltıldı, yaratıcılığını ve üretkenliğini kaybetti, çözümler bulma yeteneğini yitirdi, gitgide çapsız, gitgide ahlaksız, gitgide cahil İnsanların, kadroların, karınca gibi üreyen, çekirge afeti gibi ülkeleri saran kadroların eline bırakıldı. İnsanlar üremeyi bıraktılar. Genç kuşakların sayısı ve etkinliği gitgide azaldı. Gitgide yaşlanan, gitgide tüm yaşlı insanlar gibi dar kalıplar içine sıkışmış, geçmişini anmaktan başka hayatta bir hobisi olmayan, ileriye dair bir vizyonu olmayan kuşakların elinde kaldı Avrupa dünyası. Şunu söyleyeceğim, yani Avrupa'da hala eskiden, eski mirastan kalan birçok güzellik var hala, birçok medeniyet belirtisi var. Gayet kibar ve gayet kültürlü insanlar hala var ve aradığında bulabiliyorsun onları. Avrupa'nın köy, kasaba ve şehirleri açık farkla hala eski olanları, son yüzyıldan önce yapılmış olanları açık farkla hala dünyanın en güzel köy, kasaba ve şehirlerinden ibaret. Önemsiz bir şey değil bu. Yani güzel bir mekan görmek ve güzel bir mekanda yaşamak bir insanın yaşamına değer katan bir şeydir. Bir güzelliktir. Bir değerdir. Şu saçma sapan anlamsız hayatta ve üzerinde durulmaya değer bir varlıktır. İşi kalitesi açısından şunu kıyaslayacağım. Rus insanlarla bir hayli tanıştım, tanışıyorum. Her açıdan, yani nezaket, insancıllık, söyleyecek bir lafı olma, dürüstlük, içtenlik ve fiziksel güzellik açısından tek geçerim. Dünyanın sayılı güzel insanları ve hele Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslandığında ortalama bir Amerikalıyla, Amerika'da da çok kaliteli insanlar var sonuç olarak da 100 taneden birinde çıkıyor. Ortalama bir genç Amerikalıyla, ortalama bir genç Rus'u kıyasladığın zaman uçurumlar var arada. Yani 100 Amerikalıdan 90'ının herhangi bir anlamda medeni mahluklar olduğunu söylemeye imkan yok. Korkunç derecede cahiller, korkunç derecede kötü eğitilmiş ve terbiyesizler, boşlar, duygusal olgunluk seviyeleri 3 yaşla 5 yaş arası bir yerlerde. Bu bir gerçek ki daha bu beyazlarından söz ediyorum. Bir de karaları var ki yani Allah göstermesin. Ya öyle. Irkçılık yaptı. Bu da böyle. Rusların medeni olmasında Sovyet etkisinden söz edebilir miyiz? Şüphesiz edebiliriz. Çünkü Sovyetler diğer birçok olumsuz yönlerinin yanı sıra bir, iyi eğitim verdiler. Çok iyi eğitim verdiler ve şey, bu sadece Dostoyevski okumak anlamında iyi eğitim değil, edep eğitimi. Yani insan yaşamında gerçekten değerli olan şeyleri algılayabilme eğitimi açısından iyi bir eğitimdi. Bir, birçok olumsuz yanı da vardı Sovyet eğitiminin. Yani Sovyet sistemi altında yetişmiş insanlarla bir işletme, bir lokanta, bir otel yönetmeye kalktığın zaman saçını başını yolmaktan başka herhangi bir şey yapamıyorsun da neyse o da işin öbür yanı. Bunun üzerine bir faktör daha var diye düşünüyorum. Birkaç faktör daha var. Yani Sovyet eğitimi evet. Ondan sonra 1990'larda yaşadıkları korkunç travma Sovyet toplumuna bir bakıma iyi geldi. Bu şey gibi bir ölümcül bir hastalık geçirmiş bir insanın ondan sonra daha mülayim, daha insancıl, daha felsefi olmasına benzer bir hadise. Bir başka faktör daha var. Bir toplum kendine çok fazla güvendiği zaman, biz büyüğüz, biz aslanız havalarına girdiği zaman insani kalitelerinde ciddi bir düşme oluyor. Bir saldırganlık, bir kendini beğenmişlik ve bir bilinçli bir cahillik vaziyeti oluyor. Rusların en temel özelliği kendi ülkelerinin çok berbat bir yer olduğuna inanmaları. Ve hayali bir batı, hayali bir batı vizyonu, gerçek bugünkü batı değil de bir medeni dünya konseptleri var ki o insanlara şu anda olduğundan daha iyi bir yere gelme arzusunu besliyor. Bu da iyi bir şey. Sevan Bey, Türkiye'de dini cemaatler içinde makul bulduğunuz var mıdır? Tabii, Ermeni cemaati. Gerçi Ermeni cemaatinin de yönetim kadrolarından o kadar haz ettiğimi söyleyemem ama olsun, gene de edepli insanlar en azından. Baykal sorunuzu fark ettim, tekrarlarınızı da silmiyorum. Ya bu muhabbetlere çok fazla giriyorsunuz ya, ben anlamıyorum. Şurada şöyle bir sayfa dolusu şeye bakıyorum, çata bakıyorum. Bir tane işime yarar bir soru göremiyorum. Ne? WhatsApp'ına bak arada bir diyorum. Hangi birine yetişeceğim yavrucuğum? Dur bakayım, WhatsApp'a bas. Açılsın. Hocam, dünyayı yöneten aptallığa karşı kişisel olarak en güçlü duruş ne olabilir? Sevan Nişanyan'a bakın, o ne yapıyorsa aynısını yapın. Ne diyebilirim ki? Medrese eğitiminin temeli nelerdir? Modern üniversiteden hangi konularda ayrılır? Akademi, ekol değişimi sıkıştığı yerden kurtulabilir mi? Hümanist eğitim şekli hakkında ne düşünüyorsunuz? Of. Evet. Çok fazla ya, bu kadar da ciddi olmayalım. Yani hangi ucundan tutacağım ki ben bunu? Yani ben otur bir kitap yaz diyorsunuz. Olur, bir gün yazarım. İyi. Sizce Avrupa'daki ruhban sınıfının çöküşünün temel nedenleri neydi? Güzel. Bir kere Avrupa ile Türkiye arasında bir kıyaslama yaptığımızda bunun bir sınıf meselesi olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani Avrupa'da, Avrupa tarihinde, geçmişte devlet kadar güçlü, devletten nispeten bağımsız, çok kuvvetli bir iç teşkilatı olan, Avrupa çapında teşkilatı olan, yani devletler üstü bir yapıda mal, mülk ve gelir sahibi, kendi hukuku, kendi mahkemeleri olan bir ruhban sınıfı vardı. Silahlı sınıfla, yani silahlı aristokrasi, feodal yöneticiler ve krallarla kilise teşkilatı arasında her zaman çatışma olmuştu. Hiçbir zaman birbirleriyle tam barış ve huzur ve işbirliği içinde hareket etmediler. Sürekli birbirleriyle kavga ettiler. Bunu aklından çıkarma. Osmanlı toplumunda böyle bir hadise yoktur. Bunun eşdeğeri yoktur. Dolayısıyla laiklik, maiklik dediğin zaman başka şeylerden söz ediyorsun. Birbirine benzemez iki sosyal yapıdan söz ediyoruz. Bunu bir kere aklımızda tutalım. XVI. Yüzyılın başında, 15. yüzyıl sonlarından itibaren kilise özellikle İtalya'da, fakat diğer yerlerde de sivil yönetici sınıfla bir güç mücadelesine girdi. Gerçekten Avrupa'nın en güçlü devleti olma çabasına girişti 16. yüzyıl papaları. Ve bu bir büyük bir çatışmaya yol açtı ve papalığın parçalanmasıyla, kilise teşkilatının parçalanmasıyla sonuçlandı. Avrupa'nın yarısı Katolik kilisesinin teşkilatının ve ruhban sınıfının kontrolü dışına çıktı protestanlığı kabul ederek. Roma'da egemenlik de davasına girişmiş olan papa da Fransızlar tarafından 1520'lerde, 40'larda pat pat pat bir dayak yedi. Çok feci bir dayak yedi ve yerine oturtuldu. Bunu bir kere birinci madde olarak sayalım. İkinci madde büyük keşiflerdi. Amerika'nın keşfi büyük bir entelektüel dönüm noktasıdır. Düşün ki senin yüzyıllardan beri gelişmiş, mükemmellik iddiasında olan, üniversitelere sahip olan, büyük bir entelektüel egemenliğe sahip olan bir dini yönetici zümren var. Amerika kıtasına haberleri yok. Adamın biri gidiyor, koskoca bu dünyamız kadar bir dünya daha varmış orada, keşfediyor. O noktadan itibaren en azından okumuş sınıflarda kilisenin entelektüel otoritesi, fikri otoritesi bir daha altından kalkamayacağı bir darbe yedi. Bilmiyorlarmış. Demek ki bilgi teorisi alanında, yani neyin gerçek dışı olduğunu tespit etme yöntemleri arasında kilisenin otoritesinden ve kilisenin literatüründen bağımsız, ondan ayrı kriterler, ölçütler varmış. Yani kilise bir şey söylüyor. Bununla normal olarak bunun yanlış olduğunu düşünebilirsin doğal olarak. Bunun yöntemi nedir? Yine kilisenin başka bir otorite saydığı kaynağa gidersin. Bak, Aziz filan öyle diyor ama Aziz falan böyle diyor demek ki gibisinden bir akıl yürütürsün. İlk defa adam hiç bunlara kulak asmadan bir tane külüstür gemiye bindi, gitti, al sana yeni bir kıta dedi. Bilmiyordun, ben biliyorum. Okey, bitti. Demek ki bilginin yeni bir zemini, yeni bir temeli, yeni bir dayanağı keşfedildi. Ve bu tabii Galileo Mallo birdenbire bir dizi inanılmaz keşifle arkası geldi bunun. O güne kadar dünya merkezdedir, gezegenler bunun etrafında döner demişler, yıldızlar. Adam hesap kitap yaptı, dedi ki yok, dedi, öyle değil, tersi bunun doğrudur. O güne kadar demişler ki ağır cisimler hızlı düşer, hafif cisimler yavaş düşer. Galileo bir deney yaptı. Tık, tüy ve taş aynı anda düşüyor yere eğer boşluk ortamındaysa. Tüm gök cisimleri mükemmel bir form olduğu için dairesel hareket ederler demişler. Kepler çıktı, yok hiç de dairesel hareket etmiyorlar, eliptik hareket ediyor, elips şeklinde hareket ediyorlar dedi. İhtilal bu. Deviriyor, bütün bir bilgi teorisini deviriyor. Bunu da ikinci faktör olarak sayalım. Bir, kilisenin devletlere karşı bir mücadeleye girip bunu kaybetmesi ve bölünmesi. İki, bilgi alanındaki yeni keşifler. Üç, belki birincinin bir devamı, mezhep savaşları 17. yüzyıl boyunca, 17. yüzyıl boyunca, evet, 16. yüzyılın ortasından 17. yüzyılın ortasına kadar 100 yıl boyunca Avrupa'yı hallaç pamuğu gibi attı. Sonsuz ve çok kanlı bir kavga halinde sürdü tüm Avrupa ülkelerini etkileyen. Ve bunun sonucunda anlaşıldı ki ne biri yenilecek ne öbürü yenilecek. Yani bu kavganın sonu yok. O noktada insanlar dediler ki tamam o zaman pek dinimize saygımız sonsuz filan falan da yani o kadar da önemli değil. Bunu da 3 diyelim. Dört, 18. yüzyılda, 17. de değil, 18. yüzyılda merkezi krallıkların çok güçlenmesiyle birlikte, yani Fransa'da ve İngiltere'de, bu iki ülkede merkezi monarşinin güçlenmesiyle bu monarşi etrafına biriken, monarşinin payandaları ve destekleri olan bir yeni bir yönetici sınıf, yeni bir kadro oluştu. Ve bunlar kendi entelektüellerini üretmeye başladılar. Aydınlanma döneminin entelektüelleri, hepsi de başkentte, kraliyetin veya kraliyetin çeşitli şubelerinin koruması altında, onların desteğiyle, onların finansmanıyla, kiliseye meydan okuyan, kilisenin otoritesini hiçe sayan, kilisenin otoritesini açıkça ve pervasızca yok etmeye çalışan bir yeni bir fikir zümresi, yeni bir entelektüel kadro ortaya çıktı. Ki bu kadro var olan toplumsal düzeni ve kilise hakimiyetini ve devletin de hakimiyetini bir süre sonra çok ciddi şekilde altını oyarak sarsmaya başladılar. Ve bu hadise 1789'da, ondan önce Amerika'da 1776'da muazzam birer ihtilale yol açtı. Var olan devlet düzeninin ve onunla birlikte onun bir tamamlayıcı cüzü olan kilisenin yerle bir olmasına yol açtı. Bütün bu faktörlerden dolayı diyoruz ki, bu neymiş? Evet, bakayım. Ruhban sınıfının etkisini kaybettiğini görüyoruz. Hocam, Anadolu ve Rumeli'de yaşayan Müslüman topluluğa Türk denir ifadesinde millet din esaslarına göre tanımlanmış. Bu durum daha başından laik olma şansını yok etmiyor mu? Türkiye'de sekülerizmin iki aşaması vardır. Biri 19. yüzyıl modelidir, Tanzimat'tır. Türkiye'deki en radikal, en cesur ve sonuçları itibariyle en büyük yankıları doğurmuş olan hamlesidir Tanzimat. Bunda Anadolu'da ve Rumeli'de yaşayan Müslüman topluluğa Türk diyelim, peki madem sorun değil dediler. Fakat memlekette sadece Türkler yok ki. Onlarla kıyaslanabilir boyutlarda gayrimüslim unsurlar da vardı. Rum'u vardı, Ermenisi vardı, Yahudisi vardı. Sonradan çıkma Katolikleri vardı. Dolayısıyla bir dinin veya bir cemaatin ilkeleri üzerine kurulu olmayan, onların hepsinin ortak şemsiyesi olma iddiasında bir neo Osmanlı kültürü ve medeniyeti yaratmaya çalıştılar. Yapamadılar, olmadı. Olsaydı güzel bir şey olurdu. Fakat yapamadılar. Geriye sadece Müslüman Türk milleti kaldı ve Tanzimat döneminde yetişmiş olan, Tanzimat idealleriyle yetişmiş fakat Tanzimat'tan derin bir hayal kırıklığıyla ayrılmış olan Türk yönetici kadroları dediler ki biz azız gerçi, İstanbul ve İzmir'de bir avuç insanız fakat güç elimizde ve bu gücü kullanarak ülkede geleneksel İslam'ı, yani İslam'ın yazılı geleneğini yok sayarak yeni bir İslam toplumu oluşturabiliriz. Cumhuriyet döneminde 1923 yılından itibaren, 1919 yılından itibaren, 1913 yılından itibaren iki faaliyet el ele gider. Birincisi ülkenin gayrimüslim unsurlardan tamamen arındırılması, gayrimüslim azınlıkların yok edilmesi, mecbursan öldürerek, aksi takdirde yurt dışına sürerek. Böylece %100 homojen bir Müslüman toplumu yaratıldı. Dünyada Suudi Arabistan'dan sonra ilk ve tek homojen, %99,9'u Müslüman olan toplumunu yarattılar. Cumhuriyet döneminin büyük başarısıdır. Fakat aynı zamanda bu ülkeyi yüzlerce yıldan beri gelmiş ve köhnemiş ve eskimiş olan eski İslam'dan, İslam'ın eski versiyonundan arındırma çabasına girdiler. Bunda İslam dışı şeylerden, modellerden de yararlandılar. Yani Avrupa'dan bir sürü fikir aldılar. Fakat Avrupa hiçbir zaman tatmin edici bir çözüm değildi. Çünkü Avrupa Hristiyandır. Yeni bir model zuhur etti Cumhuriyet'le eş zamanlı olarak. Sovyetler Birliği'ydi. Sovyetler Birliği'nden çok fikirler, esintiler aldılar Sovyet modelini. Yani din dışı bir toplum inşa etme çabasını Sovyetlerden öğrendiler büyük ölçüde. Mesela geçen hafta, iki hafta önce ben Noel'den filan, yılbaşından söz etmiştim size de. O zaman söylemeyi unuttum. Önemli bir detaydır bu çünkü. Noel Baba ve hediye verme geleneğini Hristiyan kurumu olan Noel'den ayırıp yılbaşına aktarma operasyonu Sovyetlerin fikriydi. Yani 25 Aralık'ı ve 6 Ocağı iptal ettiler. Onun yerine dediler ki yani bu herkesin birbirine hediye vermesi falan güzel bir şey. Yani sosyalizme aykırı değil. Yılbaşında yapalım. Yılbaşı diye bir kavram yoktu daha önce. Yani yılbaşının herhangi bir özelliği olan bir gün değildi. Ankara hükümeti Türkiye'de bir takım Noel geleneklerini yılbaşına aktarma atraksiyonunu Sovyetlerden öğrendi. Yine bunun peşinden Almanya'da, İtalya'da geleneksel Hristiyan ahlakının ve geleneksel Hristiyan değerlerinin dışında yeni ve modern bir dünya kurma çalışmaları oldu faşizm ve nazizm adı altında. Bunlardan da Türkiye bir takım fikirler aldı ve sonuçta geleneksel İslam'ın dışında yeni bir İslam ülkesi, toplumu inşa etmek yönünde büyük çabalar gösterdi. Bu çaba da çok başarılı olmamış görünüyor. Bugün geldiğimiz noktada bu çaba iflas etmiştir, yürümemiştir. Üçüncü bir model, üçüncü bir çağdaşlaşma projesi gerekiyor Türkiye'ye. Tanzimat yürümedi, Cumhuriyet yürümedi. Yeni bir deneme yapmaktan başka çare yok. Yani ülkeyi çağın koşullarına uydurmak için bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Ya da belki de hiç böyle bir şeye gerek yok. Biz niye çağa uyalım ki, çağ bize uysun deyip selefiliğe dönebilirsin. Yani geleneksel İslam versiyonuna dönebilirsin. Yürürse yürür, bilmiyorum. Geçen dün bizim oğlanla şeyi tartışıyorduk. Dünyada tarihte bugüne kadar en çok seyredilmiş dizi Diriliş Ertuğrul olmuş. Yani dünyada 3 milyar kişi seyretmiş Diriliş Ertuğrul'u. Hindistan'da, Pakistan'da en çok seyredilen film, Brezilya'da en çok seyredilen film. Kore'de, şurada, burada olmayacak yerlerde çok fazla etkili oluyor. Belki de bu yeni bir sentez arayışının bir boyutudur bu olay. Yani acıklı bir şey ama yani böyle bazen. İyi sanatın bir turnusol kağıdı var mıdır? Yoksa tamamen sübjektif midir? Beethoven, Bela Bartok, Dave Brubeck, The Beatles ve Britney Spears arasında objektif, ilahi, intrinsic bir sıralama var mıdır? Vardır. Kesinlikle vardır. Bir kere sübjektif, tekrar yanlış kelime burada. Sanatın, iyi sanatın tamamen sübjektif olmadığı apaçık bir şey. Çünkü sanat bir iletişim biçimidir. Yani bir alıcısı bir de satıcısı vardır. Bir sanatın sanat olması için birinin bunu yapması, birilerinin de bunu beğenmesi lazım ve kullanması ve hayatının bir parçası haline getirmesi lazım. Sübjektif bir şey olamaz çünkü karşılıklı mutabakat üzerinedir iletişim. İletişim olması için çok sayıda insanın ortak bir takım değerler üzerinde anlaşmış olması lazım. Şöyle düşünüyorum. Bu doğru mudur bilmiyorum. Fikir bu yani. Böyle, yarın sorsanız başka bir şey söylerim belki de. Epeydir bu fikir var aklımda. Eğer bu sanatın temsil ettiği iletişim profesyonel sanatçıların yanı sıra toplumun söz ve yetki sahibi kesimlerini, yönetici kadrolarını, paraları ve askerleri yöneten insanları da bu diyaloğa dahilse, yani insanların kaderine hükmeden kadroların tümü bu iletişimin bir parçasıysa, karşılıklı olarak birbirlerini beğeniyor, birbirlerini eleştiriyor, birbirlerinden fikir çalıyor, birinin yaptığını diğeri taklit ediyor veya yapıyor, karşı çıkıyor. Yani bir bu iletişimin içindeyseler, toplumun seçkin sınıflarının ortak kültürünün bir parçasıysa sanat ve kuvvetli bir geleneği varsa, yani kuşaktan kuşağa ve kişiden kişiye ve bölgeden bölgeye aktarılabiliyorsa sanat, ortak bir dili, ortak bir geleneği, ortak bir töresi varsa, o sanat iyi olur. Yüksek kaliteli olur. Sofistike olur. Çünkü zengin bir dünyaya sahip olan, çok yönlü bir dünyaya sahip olan, otoritenin ne olduğunu bilen ve kullanan insanlar ortak bir dil oluşturuyorlarsa ve bu dili kuşaktan kuşağa aktararak geliştiriyorlarsa sofistike bir sanat olur. Yani üzerinde çok kafa yorabileceğin, derinlikleri olan, farklı gelenekleri olan, hakkında çok şey bilmen gereken, ustalıkları karmaşık ve zengin olan bir sanat türü olur. Eğer sanat sadece sanatçılar arasında konuşulan, sadece sanatçıların birbirleriyle konuşmasına izin veren, bunun dışındaki toplum kesimlerini içine almayan, dışlayan bir nitelikte ise, mesela Paris'in Montmartre sokaklarında hepsi birbirine tanıyan ve hepsi birbirinden etkilenen ve bunun dışındaki dünyaya je m'en fous diye, umurumda bile değil diyen bir sanatçı zümresinin ürünü ise, sadece onların kendi aralarındaki iletişiminden ibaret ise, o sanatın çok iyi olmasına imkan yoktur. O sanat birazcık 31 çekme niteliğinde bir sanattır. Üretken değildir. Bir sanat sadece profesyonel müzisyenler tarafından cahil halk kalabalıklarına hitaben yapılıyorsa, kalitesini düşürmek zorundadır, derinliğini azaltmak zorundadır, çok basit ve yüzeysel duygulara hitap etmek zorundadır, kolay anlaşılır ve kolay tüketilir olmak zorundadır. O zaman da pop sanatı elde ediyorsun. Klasik sanattan modern 1918 sonrası sanatlara, oradan Britney Spears'e geçiş böyle bir yokuştur. Yukarıdan aşağı inen bir güzergahtır. Adım adım düşmüş. Düştükçe düşmüş. Böyle diyeyim. Güzel oldu ha bu bölüm. Ben bile tahmin etmiyordum bu kadar güzel anlatacağımı. Mısır'ın Osmanlı idaresine geçmesi bilinçli bir şekilde Britanya tarafından Fransa'nın Süveyş kanalını açma isteğinin engellenmesi için mi olanaklı hale getirilmiştir? Benim bildiğim Mısır'ın Osmanlı idaresine geçmesi 1516 tarihinde Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla olmuştur. Osmanlı Devleti 16. yüzyıl başından itibaren Mısır'ın sahibiydi. 1810 ve 20'li yıllarda Mısır Osmanlı'nın elinden çıktı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa yeni bir devlet kurdu. Fiilen bağımsız hale geldi. Hatta Osmanlı Devleti'ni fethetmek üzere yola çıktı. Fransa'nın desteğiyle iki kez Türkiye'yi istila etti. Fakat Avrupa devletleri uygun görmediler bu hadiseyi. Birincisinde Rusya müdahale etti. İkincisinde İngiltere ve Fransa, özellikle İngiltere müdahale etme gereğini duydu. Ve Mehmet Ali'nin yönetiminde bir Osmanlı Devleti'nin dünya dengeleri açısından uygun olmayacağı kanaatine vararak Mehmet Ali'yi durdurdular. Yani ordusunun önünü kestiler. Göt gibi ortada kaldı Mehmet Ali. 1843 müdür? Öyle bir tarih. 1843 galiba. Ve Mısır yeniden Osmanlı idaresine verildi. Bunda Süveyş'le ilgili bir hadise olduğunu zannetmiyorum. Süveyş bir miktar daha sonradır. Fransızlar Süveyş kanalını açtılar. İngilizler bir dizi ayak oyunuyla Fransız etkisini nötralize ettiler. Ondan sonra da bir bahane uydurup 1881 miydi Mısır'a el koydular. Sorunun tam ayrıntılarını bir şey yapamadım, toparlayamadım ama yani Mısır üzerinde Fransa ile İngiltere arasında 19. yüzyıl boyunca büyük bir rekabet olduğu bir gerçektir. Fakat bu Mısır'ın Osmanlı idaresine geçmesi şeklinde değil, aksine Mısır'ın Osmanlı idaresinden çıkması şeklinde sonuçlanmıştır diyebiliyorum. Bu tür soruları böyle karşılıklı konuşarak sormak ve cevaplandırmak lazım, yoksa bilmiyorum. Kaç oldu saat? 1 saat 10 dakika olmuş. Hocam, Ankara neden başkent seçildi? Teşekkürler. Bir dizi faktör vardı. Birincisi Balkan Harbi'nde bütün Osmanlıların Avrupa yakası kaybedildi. İstanbul'un özelliği imparatorluğun tam anlamıyla merkezinde, kalbinde olmasıydı. Yani sağındaki toprakların özgül ağırlığıyla solundaki toprakların özgül ağırlığı birbirine eşitti. Yani tam çaprazın ortasındaydı. Bir kanadını kaybetti Türkiye. Dolayısıyla imparatorluğun, devletin ağırlık merkezi değişti. İstanbul'dan doğuya kaydı. Ülkenin daha merkezine doğru çekildi. İkincisi, 1919 yılından itibaren müdafaa-yı hukuk rejimi, yani Sivas ve Ankara, Sivas ve Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra kurulan rejim, İstanbul'da güç sahibi değildi. İstanbul İngiliz kontrolü altındaydı, müttefik kontrolü altındaydı. İstanbul'da başka bir hükümet vardı. İstanbul'daki başka hükümet müttefiklerle Türkiye'nin ihtiyaçları arasında bir takım dengeleri gözetmek zorundaydı. İster istemez yeni hükümet İstanbul'un dışında bir yerde kuruldu. 1922'den sonra 1923'te başkentin yeniden İstanbul'a dönmesi bekleniyordu. Herkesin doğal beklentisi buydu çünkü Türk yönetici sınıfları açısından dünya İstanbul'dan ibaretti. Yani ülkenin tüm sanat ve kültür hayatı, tüm idari mekanizmaları, tüm geçmişi, tüm anıları İstanbul'daydı. İstanbul Türkiye'nin manevi merkeziydi. Fakat İstanbul halkı bu yeni hükümetten ve yeni rejimden hiç de fazla memnun değildi. İstanbul'un yönetici kadroları bu rejimi en kısa zamanda nasıl deviririz de yerine bildiğimiz düzeni kurarız çabası içindeydi. Dolayısıyla Mustafa Kemal ve arkadaşları İstanbul'a dönmeyi uygun görmediler. 1923'te, 1924'te, en son 1926'da Atatürk savaştan sonra ilk kez İstanbul'u ziyaret etti. İlk kez. Yani yıllardan beri İstanbul'a uğramamıştı. 1926'da İstanbul'a geldi. Bu hadise böyle büyük bir coşkuyla kutlandı ve beklendi ki ilan edecek. Tamam, dönüyoruz İstanbul'a diye. Fakat o beklentiler gerçekleşmedi çünkü riskliydi İstanbul. Ve tekrar dediğim gibi fazlaca sınıra yakındı. Ülkenin kalbinde bir yer gerekiyordu. Bu ülkenin kalbindeki yer Kayseri, Konya, Sivas veya Ankara olabilirdi. Bu dördü arasında en uygunu açık farkla Ankara'ydı. En büyük olan, en iletişim yolları üzerinde bulunan, en medeni olan, düzgün bir miktar konutları olan şehir Ankara'ydı. Konya komple Cumhuriyet rejimine karşı isyan halindeydi, karşıydı. Dolayısıyla Konya söz konusu değildi. Sivas Allah'ın kaybettiği bir uzak bir yerdi. Kayseri olabilirdi fakat Ankara tercih edildi. Ankara'da Keçiören semti Türkiye'nin İstanbul dışındaki ilk ve tek modern planlı mahallesi niteliğindeydi. Çünkü neden? Çünkü Ankara Birinci Dünya Harbi'nden önce Katolik Ermenilerin bir adeta başkenti niteliğindeydi. Tiftik ve yün ticareti sayesinde ciddi para kazanan ve Avrupa ile yakın ilişkiler içinde olan bir Ermeni ticaret sınıfı mevcuttu Ankara'da ve bunlar Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce Keçiören'de bir model kent, ilk kez böyle planlı suburb niteliğinde bir şehir inşa etmişlerdi. Ankara'ya gelip yerleşen milli mücadele kadroları Keçiören'deki bu evlere çöktüler. Hazır ev var. Yani o çağda, o devirde kalkıp sen Konya'ya falan gidecek olursan sefil olursun. Yani oturabileceğin, içinde helası falan olan, mutfağı olan bir ev bulamazsın. Bunlar önemsiz faktörler değil ki. Bakalım, patronlardan yeni sorular gelmiş. Doğu Trakya'nın Ortodoks nüfusu ve bu toplulukların Bulgar-Rum kimlikleri ve ana dilleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Doğu Trakya 4 adet vilayetten oluşur. 1. Ksanti, yani İskeçe, Yunanistan'da. 2. Komotini, yani Gümülcine, Yunanistan'da. 3. Evros ili, ki en önemli kenti şimdi Aleksandropolis, yani Dede Ağaç. 3 ve 4 Kırcali, ki Bulgaristan'dadır. 4 tane yer. Bunlardan, bunların nüfus dağılımı bildiğim kadarıyla şöyle. 1. Kırcali bölgesi %80 gibi bir oranda Türk. Bir takım Bulgar yerleşimleri var. Bunlar böyle koloni gibi ilin çeşitli noktalarına yerleştirilmiş Bulgar yerleşimleri var. Şehirde de, Kırcali kendinde de bir miktar Bulgar var. Fakat Kırcali şehrinin egemen dili, ortak dili Türkçe. Herkes Türkçe biliyor. Dede Ağaç, yani Evros ilini Türkiye ile sınırdaş olduğu için Yunanistan temizlemiştir. Bu ilde Müslümanların oturması uzun süre yasaktı. Şu anda nedir bilmiyorum. Fakat hiçbir Türk yerleşimi yoktur Evros ilinde. Bu Türkiye sınırına, yani Meriç Nehri'ne paralel olan, kuzeyden güneye böyle Yunanistan'ın orada böyle bir tırnağı var ya, Bulgaristan'a doğru çıkan, o bir Evros ilidir. Onun yanındaki Gümülcine ili eskiden %90'ın üzerinde Türktü. Bugün belki biraz azalmıştır oran, fakat hala büyük çoğunlukla bir Türk ili. Onun batısında Ksanti'ye, yani İskeçe'ye gelince büyük çoğunlukla orası da Türk yerleşimiydi. Bu azalmıştır son yıllarda. Ksanti şehrinde Türk egemenliği büyük ölçüde sona ermiş görünüyor. Bir Yunan kentine dönüşmüş. Ksanti civarındaki köylerin çoğu Türk köyüdür. Ksanti'nin kuzeyi çok dağlık bir bölgedir. O bölgedeki insanlar ise büyük çoğunlukla Pomak, yani Bulgarca konuşan Müslüman. Pomaklar kültür olarak ve siyasi ve sosyal sempati açısından Türklerle birdir. Yani kendilerini Türklerin bir parçası sayarlar. Fakat ayrı bir dil konuşurlar. Ayrı bir ulusal bilinçleri ve kimlikleri vardır. Tarihte Osmanlı döneminde Türkler genellikle Pomakları aşağılamışlar. Onlara ahriyan demişler. Bu bir aşağılayıcı bir tabir. Sonradan olma Müslüman olduklarını savunmuşlar. Fakat köyden, dağdan kalkıp şehre gelen Pomaklar çok kısa bir zamanda, yani bir kuşak içinde Türkleşmiş genellikle. Türklere intibak etmiş. Türkle evlenmişler. Kendi dillerini değil Türkçeyi konuşmaya başlamışlar. Çünkü Osmanlı döneminde Müslümanların şehirli kültürü Türk kültürü. Köylüler Pomakça yahut Arnavutça yahut Vlahça yahut Makedonca konuşur. Şehirliler ise Türkçe konuşur. Dolayısıyla köyden şehre gelen de kısa bir süre sonra vaziyete ayak uydurarak ortak kültürün bir parçası haline gelirler. Demek ki bu Doğu Trakya bölgesinde dört bölgeyi bir arada alırsan çok ciddi oranda, yani yarının epeyce üstünde Türk nüfusu var. Bayağı bildiğin Türk, yani Türkiye Türkçesi konuşan, hafif bir aksanları olan, genellikle çocuklarını Türkiye'de eğitime gönderen bir nüfus yaşıyor. Çok uzun yıllar önce 18 yaşında olduğum yaz ilk kez bir trende Yunanistan'da oturup bu zümreden insanlarla oturup sohbet etme fırsatını bulmuştum. 18 yaşındayım. Evet, çok belirgin bir Ermeni yahut da azınlık duygusuna sahip değilim ama yani bizim aile geleneğimizin bir parçası. İlk kez orada şu soruyla ben yüzleşmiştim. Ben öncelikle azınlık mıyım, öncelikle Ermeni miyim? İki ayrı şey bunlar. Çünkü birincisi ise benim bu insanlarla, Gümülcinelilerle onlara sempati duymam lazım. Değilsem, ikincisi ise onları sevmemem lazım. Hangisini seçeceğim? Birincisi daha ağır bastı, onu da söylemeliyim. Yani herhangi bir toplumda bir alt zümrenin parçası olduğu için haksızlığa ve hakarete uğrayan insanlara kendimi yakın hissediyorum. Mesela Ukrayna'daki Ruslara. Hocam, gözlük çerçevesini değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Bunu ya değiştirmem lazım. Bunu böyle nasıl olsa kimse bunu görmeyecek. Bunu ben evde kendim kullanacağım diyerek en ucuzuydu dükkandaki 10 euro muydu neydi? Bu çerçeveyi aldım. Okuma gözlüğünü, okuma camlarını buna taktırdım. Yaşlandıkça ve yakın görme şey ne oldu yaşlanınca, uzak gözlüğüyle yakını hiç görememeye başladım. Yani uzak gözlüğü nerede? Şurada. Bu benim uzak gözlüğüm. Bu dışarıya çıktığım zaman, yani sokağa, dağmağa gittiğim zaman veya sosyal bir ortamda bu gözlüğü takıyorum. Ama bu gözlükle ekrandaki küçük yazıları okuyamıyorum artık. Dolayısıyla eskiden sadece özel hayatıma mahsus olan bu kırmızı gözlüğü mecburen artık halk önünde de kullanıyorum. Bir tane daha uzak gözlüğüm var. Bu benim psikopat gözlüğüm. Kızım Iris çok beğenmişti. Yıllar önce Venedik'te bunu satın almıştık. Cesaret edemiyorum bunu halk arasında kullanmaya. Çünkü insanlar korkuyor bunu görünce. O yüzden bu gözlükle yetiniyoruz. Sevgili arkadaşlar, yetsin bu kadar cıvıklık. Hadi bay. Görüşürüz haftaya. Ya bak, şeyi artık hatırlamaktan, ben hicap hatırlatmaktan hicap duyuyorum. Patreon'u www.patreon.com /Nisanyan. Yani Allah aşkına, yani cebinizde bir sigara parası da mı yok? Girin de ödeyin. Ayıptır.